Hasret Ağrısı Hüseyin Opruklu. Eşikte kocasını uğurlayan genç kadın, "Senim," dedi, uyku akan gözleriyle. "Babanda ne kadar kalacaksın?" Kapıda kendisini uğurlayan karısının dağınık kızıl saçlarının değdiği yanağına ılık bir öpücük kondurarak, "Çok değil," dedi. "En fazla 2 gün kalır dönerim." Yaşlı adam, evimin direği dediği karısının ansızın çekip gitmesinden beri derin bir sessizliğe gömülmüş, yalnızlık kuytusunun dışarıya açılan tek penceresinin kenarına tünemiş bir baykuşa dönmüştü zamanla. Tüm dünyaya musallat olmuş virüsün ayak sesleri her yerde fazlasıyla hissedilmeye başlayınca, o da suskunluğunu bir kemer gibi kuşanmış, kelimeleriyle birlikte kendini de tüketmeye başlamıştı yavaş yavaş. Görmemişti yıllardır oğlunu. Oğlunun kızıl saçlı karısını da alıp kendisini ziyarete gelmesini, özlem gidermelerini bekliyordu ne zamandır. Öyle olsun istiyordu. Ne ki beslediği umut, usul usul feri azalan bir kandil gibi sönerken cevabını bilmenin hiçbir şeyi değiştirmeyeceği sorulara cevap aramayı da bırakmıştı ne zamandır. Yalnızlığın koyu sessizliğini bıçak gibi yaran telefonun sesiyle irkildi yaşlı adam. Daldığı koltuktan zıpladı sonra. Telefonu eline alıp baktı. Artık hiç gelmeyeceğini sandığı oğluydu arayan. Kavuşma anı bir lodos esintisi gibi zihninde dönüp duruyor, doğumhane dışında doktordan ilk çocuğunun müjdeli haberini bekleyen bir babanın heyecanı içinde uzadıkça uzuyordu zaman. Gün akşama devrilmek üzereyken evin önünde göründü araba. Pencere önünde hareket ettikçe inleyen tahta sandalyeden kalkıp sarsak adımlarla kapıya doğru seyirtti. Yılların yorgunluğuyla sanki bir yerleri koparırcasına çığlık atarak açıldı demir kapı. Gün yavaş yavaş akşama devrilirken, oğlunu karşısında dikilmiş görünce öyle, göğsüne bir sancı girer gibi oldu. Besbelli, heyecanlanmıştı yaşlı adam. Hasret ağrısı başka şeye benzemezdi ne de olsa. Muradını bekleyen derviş gibi, yorgun kollarını açıp oğluna sarılırken, zamanın törpülediği yüzündeki tortulu hüzün, yanağından inen incecik bir yaşla yıkanıp siliniyordu. İçeri geçip salondaki divana oturur oturmaz, güneşi bekleyen çiçek gibi doğrultup başını, "Ah oğlum ah," dedi yaşlı adam. "Şimdiye kadar neredeydin sen?" Babasının sitemkâr sözüne karşılık içindeki geç kalmış pişmanlığı fark etmiş olacak ki, "Düşünme baba şimdi bunları," dedi tebessüm ederek. "Nasılsın bakalım görmeyeni?" Nasıl olsundu? Biriktirdiklerinden çok şey gitmiş, yitirdikçe azalmıştı her şey. Yerinden kalkıp mutfağa yönelirken, "Karnın açtır oğlum senin," dedi. "Bir şeyler hazırlayayım." Elini balkon yapmış, karnının üzerine götürüp, "Aç değilim baba, gel otur," dedi. "Çay içeriz sonra." Kısa sohbette oradan buradan konuşuldu. Kim göçmüş, kim kalmış tanıdıklardan. Çay faslına geçtiklerinde çayından bir yudum almıştı ki babasına dönerek, "Baba," dedi, "deniz kenarındaki şeftali bahçesini..." Anlamıştı yaşlı adam. Tanıyordu oğlunu. Tarlanın elinden kayıp gidecek olması düşüncesinin boğucu gölgesi yaşlı adamın üzerine yapışkan bir sis gibi aniden çökmüş, kıpırdatmıyordu adeta. Ne zaman sonra kendisine gelip uzun bir gemi yolculuğuna çıkacakmış gibi yorgun sesiyle, "Ama oğlum, elimde bir o kaldı," dedi. "O da giderse ne yaparım sonra?" "Nereden çıkarıyorsun şimdi bunu?" der gibi gözlerini dikip, "Baba," dedi, "bilmiyorsun ama zor durumdayım. Çok ihtiyacım var gerçekten. Oğlunun niyeti ne hasret gidermek ne de sırası geldiği halde olmayı reddettiği aşıya kendisini razı etmekti. Bilmiyordu zaten aşı olmayı istemediğini. Başkaydı derdi oğlunun. Son kalenin anahtarını savaşmadan elinden almaktı niyeti. Pekala anlamıştı. Yaşlı adam boğazına düğümlenmiş acı bir lokmayı yutar gibi yutkundu. Oğlum bilmem ki dedi sesinde açık etmeden çekindiği kıpırtısız bir hüzünle. Nasıl olur? Yaşlı adamın yüzündeki çaresizlik, pencereden sızan akşam güneşinin zayıf ışığıyla yanıp sönerken, uzun, upuzun bir sessizlik oldu aralarında. Yufka yüreği yine dayanamamıştı. İstediğini babasına kabul ettirmenin sevinciyle, tamam, oldu bu iş diye düşünürken ilk kez babasına sarılıp öpmek geçti içinden. Soğumuş çaylar yudumlanırken bir yandan, şoku üzerinden atıp az önceki telaşlı halinden biraz olsun sıyrılmıştı yaşlı adam. Birden sesini ciddileştirip, "Oğlum," dedi çatallanan sesiyle. "Yalnızlıktan bunaldım ben." Sabırsızlıkla dinleyen oğlu babasının sözünü nereye getireceğini merak ediyordu. Karşı komşu Seher Hanım var. "Uyu huyuma, suyu suyuma denk," dedi sonra. Boğazına balık kılçığı gibi takılıp kalan o sözü duyar duymaz, "Aklını mı yitirdin baba sen?" dedi kaşlarını tüfek gibi çatarak. "Bu yaştan sonra ne huyu ne suyu?" Oğlunun ekşimiş yüzüne "Sana mı soracağım?" der gibi baktı kararlılığını gösterircesine. Tarlayı düşündü bir an. Tarlanın tapusunu. Daha fazla üstlenemenin faydası yoktu. Neden sonra yelkenleri suya indirip, "Tamam baba o zaman," dedi. "Elbette sana da yarenlik yapacak biri lazım." Aşı sırası geldiği halde korkudan aşı olmamış, olmaya da gönlü razı değildi yaşlı adamın. Kendini avutmak için, "Bu yaştan sonra olsam ne olur, olmasam ne olur. Hele herkes bir olsun da bakarım sonra," diye düşünüyordu. Oğlu, "Baba," dedi ikna eder bir tonda. "Aşı olmaktan korkuyorsun ama kendini de bir düşün." Sonra devam etti. "Allah muhafaza. Sana bir şey olursa..." Oğlunun kendisini bu kadar düşünüyor olması şaşırtmıştı yaşlı adamı. "Doğru diyorsun oğlum," dedi. "Ama korkuyorum işte." Babasına sormadan ertesi gün için iki randevuyu birden aldı oğlu. Önce aşı olunacak, sonra tapuda tarlayı üzerine alacaktı. Hesabı buydu. Sabah olur olmaz, söz dinleyen bir çocuk gibi oğluyla kol kola evden çıktı yaşlı adam. Tonlarca yükü çeker gibi ağır adımlarla arabaya kadar yürüyüp, oğlunun yardımıyla arabanın ön koltuğuna oturdu. Oğlundan görmeye hasret kaldığı uçucu hürmetten dolayı yıllardır esen vefasızlığın sert rüzgarı dinmiş gibiydi. Öyle görünüyordu. Hastanenin aşı birimine gelip sırasını beklerken ürkek bir serçe gibi oğluna sokulmuş zangır zangır titriyordu korkudan. Sıranın geldiğini belirten hemşirenin işaretiyle içeri girip oflayarak oturdu aşı koltuğuna. Hemşire şırıngayı koluna yaklaştırmıştı ki titremesi daha da arttı. Takma dişleri birbirine vuruyor, titreyen elini kontrol edemiyordu bir türlü. Şırınga daha koluna kavuşmadan yerinden kalkmaya niyetlendi telaşla. Oğlu kolundan bastırsa da engel olamadı kalkmasına. "İstemiyorum, ne aşıyı ne de tapuya gitmeyi," dedi yüzünde acı bir hüzünle. "Eve götür beni." Götürmeye hiç niyeti yoktu oğlunun ama, "Baba, tapu dairesinden randevu aldık," dedi ısrarla. "Hadi kırma beni." İstemeye istemeye tapu dairesine tam randevu saatinde geldiklerinde her şey hazırdı. Atacak imzayı bitecek. Önemli olan tarla diye düşünüyordu oğlu. Tapuyu aldın mı tamamdır. Bir köşede imza için çağrılmayı bekleyen yaşlı adam oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi hüzünlüydü. Belki anlamıştı veda vaktinin yaklaştığını. Şimdiye kadar gözü gibi sakındığı baba yadigarı tarlanın böyle elinden uçup gitmesinin hiç de kolay olmayacağının farkındaydı. Oğluysa bir an önce imzalansın bitsin istiyordu. Kıvıl kıvıl bir kalabalığın doldurduğu bekleme salonunda herkes sıranın bir an önce kendisine gelmesinin sabırsız bekleyişi içinde birbirini süzüyordu. Tapu görevlisinin seslenmesiyle ikisi birden zıpladı oturdukları metal banktan. Tapu müdürü sizi odasında bekliyor diyerek müdürün odasını işaret etti eliyle görevli. Hızla müdürün odasına girip beklemeye başladılar ne söyleyeceğini. Müdür önündeki evraklarından başını kaldırıp sesine yansımış kararlılıkla "Doktor raporu lazım, böyle olmaz bu" deyince, olan bitene bir anlam verememenin şaşkınlığıyla birbirlerine suç ortağıymış gibi sıkıntıyla baktılar. Kapıdan çıkar çıkmaz sinirden köpürmüş bir halde "Yarından tezi yok baba" dedi oğlu. "Halledelim bitsin bu iş." Kocaman kulakları, küçülmüş bedeni içinde azar yemiş bir kedi gibi arabanın ön koltuğuna iki büklüm çökmüş, bu işi nasıl sonlandıracağının hesaplarını yapıyordu. Sabah olur olmaz aile hekimliğine herkesten önce gidip ilk sırayı aldılar. Kimse yoktu salonda. Pansuman odasının bir köşesinde semaverdeki çay fokurduyarak sahibini beklerken, genç bir hemşire bilgisayarda yazı yazmakla meşguldü. Kısa süre sonra beti benze atmış bir sürü insanla doldu salon. Nihayet elinde çantasıyla doktor girince içeri, kalabalıktaki dalgalanmayla birlikte sessizliğin yerini çok geçmeden gittikçe artan bir uğultu aldı. İlk sırada olduklarından salonun duvarına monte edilmiş ışıklı tabela göz kırpar kırpmaz daldılar doktorun odasına. Doktor kocaman gülümsemesiyle karşısında sıkılganlıkla ayakta bekleyen yaşlı adama "Buyur amca" dedi. "Nasıl yardımcı olabilirim?" "Ah doktor" dedi. "Sorma." "Doktor geç bakalım şöyle" deyip beyaz muşambalı yüksekçe bir sedire yatmasını söyledi. Oğlunun desteğiyle sedire oturup kat kat giysilerini sıyırdı üzerinden. Steteskobu kulağına takıp sırtını dinlemeye çalışan doktora başını çevirip "Doktor sen yanlış anladın galiba" dedi titreyen sesiyle. "Yok benim bir şeyim." Şaşırdı doktor. Neyi yanlış anladığını anlamaya çalışıyordu. Oğlu lafa getirip "Miras işi" dedi. "Rapor alacaktık." Doktor tebessümle "Anladım." deyip çekmeceden çıkardığı formu eline aldı. Formdaki soruların bazısını hemen, bazısını epey düşünerek cevapladı yaşlı adam. Sınav bitmiş, raporun altına kanaat yazılıp imzalanması kalmıştı. Neden sonra doktor başını kaldırıp yaşlı adama baktı. "Aşı oldun mu amca sen?" "Yok, olmadım. Korkuyorum aşıdan." "Ne korkusu amca?" "Hemen olsa niye edersin?" "Tamam" der gibi başını salladı yaşlı adam. "Pekala" dedi. Doktor sonra eliyle kapıyı gösterirken "Şakası yok bunun." Çok geçmeden hemşire elindeki kağıtları yelpaze gibi sallayarak "Buyurun raporunuz" deyip uzattı. Yaşlı adamdan önce oğlu kaptı hemşirenin elinden raporu. Heyecandan kalbi küt küt atıyor, tapu senedine benzeyen raporda ne yazdığını merak ediyordu. Görünen lüzum üzerine diye devam eden satırları okurken neredeyse mutluluktan uçacak gibiydi. "Yarın halledelim baba artık bu işi" dedi arabaya doğru giderken. "İznim zaten 2 gün. Babasının "tamam" demesini bekliyordu heyecanla. "Tamam oğlum, halledelim" demesini. Ama öyle olmadı. Tam arabaya binecekken "Yok oğlum" dedi yaşlı adam sesi titreyerek. "Aşıdan da, tarlayı vermekten de vazgeçtim ben." Öfkeyle karışık bir çaresizlikle "Ne diyorsun baba sen?" dedi. "Hani tamam demiştin." Yaktığı sigarasından sinirli ve aceleci bir tavırla 3-4 nefes çekip çok geçmeden yere attı oğlu. "Demiştim doğru," dedi fal taşı gibi açılmış oğlunun gözüne bakarak. "Ama vazgeçtim şimdi." Bir yandan bir yerleri sancıyormuş gibi yüzünü buruşturarak son sürat arabayı sürüyor, diğer yandan da durmadan kendi kendine söyleniyordu oğlu. Kabarmış öfkesini söze dökse de faydası yoktu. Eve gelene kadar hiç konuşmadılar o yüzden. Evin önünde sert bir fren hareketiyle zınk diye durdurdu arabayı. Söylenerek Arabanın kapısını açtı sonra, insin babası diye. Asasından destek alarak güç bela çıktı arabanın arka koltuğundan yaşlı adam. Oğlunun birkaç gün daha yanında kalmasını bekliyordu. Öyle olsun istiyordu. Ama beklediği gibi olmadı yaşlı adamın. Öfkesi kabarmış oğlu bana müsaade diyerek gaza basıp gitti. Arkasından baka kalan yaşlı adam, tuhaf bir kimsesizlik içinde evinin kapısına doğru yürürken gördü onu. Evinin tam karşısındaki tek katlı, beyaz badanalı evin doğramaları dökülen penceresinde bekliyordu eli çenesinde Seher. Meraktan başını uzatıp, "Ne oldu Mülayim Bey?" diye sordu yüzüne takındığı çekingenlikle. Kadının penceresinin önüne kadar gelip "Yahu" dedi kıs kıs gülerek. "Bizim oğlanla aşı olmaya gitmiştim ama korkudan olamadan döndüm." Eşinden bir kahkaha attı sonra. Sevinse mi, üzünse mi karar veremedi kadın. "Üstüme iyilik sağlık" diyerek telaşla kapıya koşup açtı kapıyı. "Ben dün oldum Mülayim Bey," dedi sesi ikna eder bir tonda. "Korkacak bir şey yok ki." "Anladım" der gibi başını salladı yaşlı adam. Neden sonra sanki bir önemi varmış gibi "Peki ne olacak şimdi?" diye sordu kadın. "Bilmem ki" der gibi kadının yüzüne baktı yaşlı adam şaşkınlıkla. Kısa bir sessizlik oldu aralarında. Yaşlı adam sanki aklına harika bir fikir gelmiş gibi heyecanla "Yarından tez yok belediyeye gidiyoruz" dedi. Sonra da aşıya. Beklemiyordu kadın. Hiç beklemiyordu hem de. Biraz şaşırmış ama daha çok sevinmiş gibi bakıyordu yüzüne. Çok geçmeden şaşkınlığını üzerinden atıp "Olur" dedi çocuk neşesiyle. "Gidelim Mülayim Bey." Yaşlı adamın nicedir tek düze kan pompalayan kalbi hızlanmış, 77 yaş kamburu bile neredeyse dikleşmişti. Kadın eliyle ucu çözülmüş eşarbını düzeltirken, "Mülayim Bey, gel içeride konuşalım. Hem çay var, içersin." diyerek buyur etti içeri. Bir anlık tereddüdün ardından dudakları arasında ıslak bir mırıltıyla "Bana bey demeyi bırak artık Seher." deyip içeri girdi yaşlı adam. Damarında akan kan coşkun ırmaklar gibi vücudunda dolaşmaya başlarken şırınga korkusunu çoktan atmıştı üzerinden.